Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberlikten dolayı mutluyuz. Ve programımızı açmadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbullular 18. asır başına kadar nakil vasıtası bilmezdi. Halkın çoğunluğunu teşkil eden işçi, esnaf, çırak vesaire işlerine yaya gidip yaya gelirlerdi. Bu yüzden daracık bir arabanın bile içinden kolaylıkla geçemeyeceği eski İstanbul sokakları daha sabahın alacakaranlığında işlerine gitmek için yollara dökülenlerin ayak sesleriyle dolar taşardı. İnsanların, akşamda insanların, ellerinde fenerli insanların yorgun adımlarının sesi duyulurdu. Sabah namazı çünkü hayat başlardı. Evleri iş yerlerine hayli uzakça olan esnaf ve bilhassa çıraklar her gün bu yolu tepip yürümektense dükkanların üzerinde yapılmış bekar odalarında gecelerlerdi. Evlerine de arada bir giderlerdi. Şehirde gece hayatı o asra kadar Ramazan ayları hariç yok gibiydi. Sokakların karanlığından mıdır bilinmez, şehirli evine çekildikten sonra pek dışarı çıkmaz, olsa olsa mahalle kahvelerinde dostlarla yarenlik ederdi. Arabanın İstanbul içinde nakil vasıtası olarak kullanılmaya başlaması Lale Devri'ne rastlar değerli dinleyiciler. Lale Devri'nde İstanbul'un muhtelif yerlerinde bizzat Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat Nevşehirli İbrahim Paşa ile ileri gelen şahıslar tarafından bir takım abatlar, saraylar, bahçeler yapılmıştı. Bu abatlara gidip gelirken kayıkların yanı sıra birbirinden güzel altın işlemeli, gümüş işlemeli arabalar kullanırdı zenginler ve devlet erkanı. Sonradan araba yaygın bir hale geldi ve halk arasında da bu vesileyle benimsendi. Sadece şehirler arası seyahatlerde yahut şehrin uzakça mesirelerine giderken binilen bir vasıta olmaktan çıktı araba. O zamana kadar böyle kullanılıyordu. İstanbul içinde araba yoktu. Arabaya ihtiyaç da yoktu. Mesafeler birbirine yakındı. Herkes evine yakın iş yerinde çalışırdı. Biraz evvel söylediğimiz gibi evi işine uzak olanlar istisnai durumlarda dükkanların üzerindeki odalarda kalırlardı. İstanbullular, İstanbul'da arabanın en parlak devri Sultan Abdülmecit zamanında yaşandı değerli dinleyiciler. Lale Devri'nden sonraki yıllarda nakil vasıtaları yavaş yavaş belirmeye başladı. Bunların yani kara nakil vasıtalarının başlıcaları zenginler tarafından daha çok 6. daire dahilinde kullanılan sedyeler, yani Beyoğlu tarafında kullanılan sedyeler, kira arabası, sürücü ve kira beygirleriydi. Ancak kira arabalarının, kira atlarının dar gelirli halk tarafından benimsenmesi, tesahüp edilmesi kolay olmamıştır. Sebebi kira ücretlerinin pahalı olmasıydı. Arabalar uzun bir müddet yalnız sayfiye ve mesire yerlerine giderken bilhassa hanımların bindiği bir nakil vasıtası olarak kaldı. Daha sonraları arabacı esnafı bir kayıt, bir nizama bağlandı. Ondan sonra arabaya rağbet arttı. Ama bu defa da ucuz halk nakil vasıtası olan atlı tramvaylar işlemeye başladı. Onun için arabalara rağbet fazla uzun sürmedi. Arabaların ortaya çıktığı tarihi kati olarak bilmiyoruz değerli dinleyiciler. Mesela saray arabaları İstanbul'un fethinden bu yana İstanbul'da mevcuttu. Ve 18. asır ortalarına kadar da arabaya binme imtiyazı neredeyse devlet adamları arasında yalnız sadrazamlarla şeyhülislamlara tanınmıştı. Vezirler, diğer devlet erkanı, ileri gelenler şehir içinde ata binerek dolaşırlardı. Daha küçük memurlar ise ata dahi binemezlerdi. Zamanla bu yasak bazı kişiler tarafından tatbik edilmemeye başlandı. Bazı ecnebiler de ata binmeye başladılar ve çeşitli mesirelerde at sırtında gezdikleri tespit edildi. Bu hal İstanbul halkı tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Onun için 1815 yılında bir karar alındı. Bu kararla şehir içinde ecnebi olup da, yani Osmanlı vatandaşı olmayıp da ata binmek için hususi izin almış kişilerle malul oldukları için, sakat oldukları için ata binmek mecburiyetinde olan kişilerden başkasının ata binmesi yasaklandı. Bu karar ta 1585 yılında İstanbul Kadısı'nın bir fermanıyla sadece çingenelere konan at yasağından sonra ikinci yasaktır. Bu yasağın ne zaman kalktığını bilmiyoruz. Peki 1585 yılında çingenelerin ata binmesi neden yasaklandı? İstanbul Kadısı, aynı zamanda belediye başkanı olan İstanbul Efendisi bu şeyi neşrediyor. Sebep şu: o yıl çingenelerin faili olduğu kanunsuz hadiseler o kadar çoktu ki kadılık bu kararla bu hadiselerin azalacağını, suç işleyen çingenenin fazla kaçamadan yakalanacağını düşünüyordu. Buna mukabil çingenelerin kendilerine has arabalarıyla şehir içinde serbestçe dolaşmalarına izin verilmişti. Demek ki yasak sadece at binmeye mahsus idi. Arabaların umumi nakil vasıtası haline gelişlerinin 18. asır başlarında olduğunu yukarıda ifade etmiştik değerli dinleyiciler. Bilhassa Lale devrinde mesireler ve sayfiye yerlerinde yapılan eğlencelerin çokluğu, halkın buralara giderken hususi arabalar kiralaması arabaya karşı gittikçe artan bir rağbet doğurdu. Daha sonraları bu rağbet şehir içinde de başladı. Sadece sayfiyelere, mesirelere giderken değil, şehir içinde de uzak mesafelere giderken araba kiralanmaya başladı. Aylık geliri iyi denebilecek vaziyette olanlar şehir içinde işlerine kira arabalarıyla gidip gelmeye başladılar. Fakir halk yine yaya yürüme itiyadını, alışkanlığını bırakmadı. Yine bu asırlarda değerli dinleyiciler, arabacıların şehir içinde belli başlı durak yerleri yoktu. İstedikleri yerlerde durup yolcu alır, yolcu indirirlerdi. Tıpkı bugünkü dolmuş metodu, usulü gibi. Tabii o zamanlar şehrin sokaklarında trafik diye bir şey olmadığı, atlı tramvay da henüz işlemeye başlamadığı için her sokak başında, olur olmaz her yerde bir araba görmek mümkündü. Arabaların bu başıboş hali çok devam etmedi. Sultan II. Mahmut devrinde 1826 yılında İhtisap Ağalığı, yani İstanbul Belediye Başkanlığı kuruldu ve bunlar arabacılar hakkında sert ve ciddi hükümler koydu. Bu hükümlere göre arabacıların belli başlı bir durak yerleri, mevkıfları olacaktır. Müşteri bu durak yerinden alınacak. Müşteriden tespit edilen ücretten fazlası istenmeyecek. Bu nizamnamede ayrıca arabaların, arabacıların o güne kadar giydikleri elbiseyi de terk etmeleri isteniyor, yerine giyilecek elbisenin hususiyetleri hakkında bilgi veriliyordu. Arabacılar bu nizamname çıkana kadar bol bir cübbe, yine bol bir şalvar giyerdi. Yeni arabacı kıyafetinde bunlar şalvar hariç tümüyle terk ediliyor. Kolbaşları bileklerde dar bir elbise, ayrıca başlarına dört parmak kenarlı yeşil kalpak giymeleri isteniyordu. Arabacı yardımcılarının kıyafetleri de bunun aynıydı. Ancak yeşil kalpakları iki parmak kenarlı olacaktı. Yine bu nizamnamede koçu arabası kullanan arabacıların arabanın yanında yürümesi de yasaklanmıştı. Arabacı arabanın ya önünde ya da arkasında yürüyecekti. Nizamname kısaca ana hatlarını verdiğimiz bütün bu kararlara uymayanlar hakkında kat'i ve zecri tedbirler alınacağını ifade ederek nihayet buluyordu. Şehir içinde kullanılan belli başka kira arabaları Kupa, Lando ve 1825 yılından sonra zuhur eden Fayton'du. Bunlar şehrin büyük meydanlarında, köprü başlarında, Üsküdar ve Kadıköy iskelelerinde kendilerine mahsus hususi yerlerde müşteri beklerlerdi. Kullanılan bu arabaların bir kısmı yerli, bir kısmı da ithal malıydı. Asır sonlarında kira arabalarının kullanılış sahalarına bir yenisi daha eklendi değerli dinleyiciler. Araba piyasaları. Bilhassa Ramazan ve kandil akşamları direkler arası, Beyazıt, daire gibi yani Beyoğlu gibi yerler arabalarla dolup taşmaya başladı. Halk araba kiralayıp gezintiye çıkardı. Landolar, kupalar ve faytonların yanı sıra zenginler de gösterişli kabriyole, Henry Binder ve Arma Busten, bu iki araba çok pahalı cinslerdi, bu cinsten arabalarla bu piyasalara katılarak göz kamaştırırdı. Sultan Mecid zamanında saray kadınları da saray arabalarıyla bu semtlerde gözükmeye başladılar. Bu piyasalarda zengin ve meşhur kişiler arabalarından tanınırdı. Filancanın arabası, filancanın arabası diye. Hanımları taşıyan arabalarda kafesli pencereler olurdu. Dışarıdan içerisi gözükmesin diye. Tabii kötü niyetli kimseler, zamanın çapkınları da bu piyasalardan eksik olmazdı. Belki bir av düşürürüz diye. Tanzimat devri yazarlarından Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in Araba Sevdası adlı eserinde işte bu araba sevdası, araba piyasaları ve bu araba piyasasında başlayan bir aşkın hikayesi anlatılmaktadır. Herkesin hususi arabası yoktu. Hususi araba sahibi olamayan, buna mukabil debdebeyi gösterişi seven bazı İstanbullular da seyahatlerinde, gezilerinde, eğlencelerinde, tenezzüh denirdi eskiden geziye, tenezzühlerinde hususi kira arabaları tutarlardı. Bunlar da yine kupa, lando ve fayton cinsi arabalardı. Ama diğerlerinden ayrılan hususiyeti devamlı çalışma işleriydi. Bunlar hususi arabalıklarda durur ancak müşterinin arzusu üzerine kullanılırdı. Hususi ve temiz kıyafetli sürücüleri vardı bu arabaların. Kira ücretleri de diğerlerine nazaran çok pahalıydı. Birkaç araba çeşidinden bahsettik. Bunlardan biraz daha teferruatlı bahsedelim. 19. asırda ve 20. asrın başında İstanbul içinde kullanılan belli başlı kira arabaları 4 taneydi. Kupa arabaları, koçu arabaları, faytonlar ve landolar. Koçu arabası bilhassa kadınların ve bilhassa Kısıklı, Bulgurlu, Çamlıca, Kağıthane, Göksu gibi mesirelere giderken bindikleri arabalardı. Bunlar umumiyetle iki öküz tarafından veya atla çekilirdi. Dikdörtgen, zemini dar, kenarları Türk motifleriyle süslü, üstünde gölgeliği bulunan arabalardı bunlar. Sultan II. Mahmud zamanında İstanbul'da 700 kadar koçu arabası bulunduğu biliniyor ve bu sayının artmaması için tedbirler alınmıştır. İstanbul içinde iki öküzün çektiği bir arabanın ne kadar büyük sıkıntı doğuracağı malumdur. Kupa arabalarında, şimdi koçu arabaların etrafı açıktı, üstü kapalı ama etrafı açıktı. Kupa arabaları buna mukabil oturacak yer kapalı olan arabalardı. Yalnız arabanın bir tarafında vardı bu kapalı yer. Arabacı kısmı açıkta. İki tarafında ve arkada birer pencere var. Oturulacak yerin açık veya kapalı oluşuna göre açık kupa veya kapalı kupa denirdi. Kupa arabası 1. Cihan Harbi'ne kadar İstanbul'da en çok kullanılan nakil vasıtasıydı. Çünkü kadınların kapalı olarak dışarıdan görülmeyecek şekilde gitmesine gelmesine elverişli tam bir tesettüre uygun bir araba olduğu için çok tutulmuştur. Faytonları hepimiz hemen hemen biliriz. Bunlar 19. asır başlarında daha ziyade çoğalmıştır ve İstanbul'da en çok tutulan cinsi Victoria adını taşır. Faytonun ya bir tarafı ya iki tarafı körüklüdür fakat ortası açıktır. Her iki tarafa veya sadece bir tarafa yolcu oturur. Gerekirse yolcunun üstündeki kısım kapatılır körük. Yolcu yarı yarıya gizlenmiş olur veya güzel havalarda o körük açılarak sanki açık arabada gidiyormuş gibi fayton açık hale getirilirdi. Lando faytonun biraz daha büyüğüydü. Bu arabayı ondan ayıran yegane hususiyeti iki taraftan açılır kapanır körüklü olmasıydı. İşte tek taraftan açılırsa körüğü fayton, iki taraftan açılıyorsa Lando denirdi. Bazen bu körükler birleştirilir ve oturulacak kısım tamamen örtülmüş olurdu. Kupa arabası kadar değilse bile kupa arabasına yakın bir şekilde gizlenmeyi temin eden bir arabaydı Lando. Daha ziyade ileri gelenler ve kalabalık gruplar tarafından tercih edilirdi Lando. Fayton ise bir veya iki kişinin ancak binebildiği bir nakil vasıtasıydı. Bir de konak arabaları vardı değerli dinleyiciler. Konak arabaları zengin arabalarına verilen attır. İstanbul'da bilhassa Sultan Abdülaziz zamanında sarayda olduğu gibi zenginler arasında da bir araba merakı almış yürümüştü. Bu merakın tesiriyle İstanbul'un sokaklarında birbirinden güzel ve şık arabalar boy göstermeye başlamıştı. Saray arabalarının bir kısmı İstablı Amire'de yani devlet ahırlarında yapılırdı. Bir kısmı yurt dışından getirilirdi. Zenginler ise İstanbul'daki araba imalatçılarına müracaat ederek istedikleri biçimde ve şekilde araba yaptırırlardı. Konak sahipleri arabalarının bakımı, kullanılması ve muhafazası için konaklarında hususi kişiler vazifelendirmişlerdi. Bir arabacı, çırağı ve diğer hizmetliler arabanın ve atların bakımıyla meşgul olurlardı. Bu arabacıların ve yardımcılarının kendilerine has bir kıyafetleri yoktu ama umumiyetle siyah, yakaları dar elbise giyerlerdi. Zenginler arasında değerli dinleyiciler, en çok iki tip araba çok rağbet görürdü. Bunlar kapalı kupa ve körüklü faytonlardı. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da bazı padişahlar zamanında bazı makul sebeplerle zaman zaman araba yasakları konmuştur. Ama bu yasakların hemen hepsi muakkat olmuştur, geçici olmuştur. Yani bir müddet sonra ya padişah değişince yahut da sebep ortadan kalkınca yasak da kaldırılmıştır. Bu yasaklardan bilinen ilkini 1622 yılında Sultan 1. Mustafa zamanında görüyoruz. Davut Paşa'nın öldürülmesinden sonra 1622 yılının ortalarında Mere Hüseyin Paşa sadrazam olmuştu. İstanbul'da bulunan yabancı devlet elçilerinin eşlerinin şehir dışındaki sayfiyelere ve mesire yerlerine gidip gelmelerini yasaklamıştı Mere Hüseyin Paşa. Sultan 2. Osman'ın yani Genç Osman'ın katli üzerinden henüz fazla bir zaman geçmemişti. Asker arasında bunun uyandırdığı huzursuzluğun meydana getirdiği hadiseler sık sık tekerrür ediyordu. İşte Mere Hüseyin Paşa çıkacak bir karışıklıkta yahut herhangi bir hadisede elçilerin eşlerine bir zarar gelir de milletler arası mesele doğar diye böyle bir karar almıştı. Mere Hüseyin Paşa sadaret makamında 25 gün kalabildi ve azlinden sonra da aldığı karar kalktı mı kalkmadı mı veya bu yasak ne zaman kalktı onu bilmiyoruz. Sultan İbrahim zamanında görülen bir başka araba yasağı daha var değerli dinleyiciler. O da bir sadrazamın kellesine mal olmuştur. Sultan İbrahim bir ara rahatsızlanmış, doktorlar ona şehir içinde sık sık gezinti yapmasını öğütlemiş ve böylece iyileşeceğini söylemişlerdi. Padişah da bunun üzerine bir iyileşmek ümidiyle şehirlerde bazen at sırtında, bazen tahtırevanla, bazen de arabayla gezinti yapıyordu. Bu gezintilerde şehrin dar ve eğri büğrü sokaklarında gezerken bu şehrin arabalarla gezilmesine elverişli olmadığını görünce 1647 yılında çıkardığı bir iradeyle şehir içinde cinsi ve şekli ne olursa olsun araba kullanılmasını yasaklamıştı. Hakikaten daracık bir sokakta arabanın geçmesi hem o sokaktaki yayaların hem o sokak mahalle halkının çok sıkıntı çekmesine sebebiyet veriyordu. Padişah bizzat kendi gezintilerinde bunu görerek araba kullanılmasını yasaklamıştı. Yalnız Sultan İbrahim bir sene sonra tahttan indirildi ve o zaman zarfında bu yasak tatbik edildi ve ertesi sene bu yasak ortadan kaldırıldı. Bir başka araba yasağı Sultan 1. Mahmut zamanındadır değerli dinleyiciler. Malum Sultan 1. Mahmut Lale Devri'nin hemen arkasından tahta çıkan bir padişahtır. Önünde büyük bir ihtilal olmuş. Padişah tahttan indirilmiş, sadrazam öldürülmüş, kanlı bir ihtilal üzerine padişah olduğu için henüz daha ortalık durulmamıştı. Ve mesirelere eğlenmeye giden kadınların bazı kendini bilmezler tarafından taciz edildiği haberi saraya ulaşınca ve bu hadiselerde tabi tekerrür edince bu hadiselerin önünü almak için 1750-51 yıllarında bir irade çıkıyor, padişah fermanı çıkıyor. Kısıklı, Bulgurlu, Çamlıca, Yuşa ve Akbaba'da araba gezintileri yasaklanıyor. Bu da bildiğimiz 3. araba yasağıdır. ...1825 yılına kadar devam eden bir başka araba yasağı da fayton yasağıydı değerli dinleyiciler. Faytonun İstanbul'a geldiği ne zaman bilinmiyor. İlk zamanlar faytona binmek yalnız padişahlara ait bir imtiyaz idi. Daha sonra devlet memurları da imtiyaz çerçevesi içine alındı ve rütbelerine göre binecekleri faytonların at adedi de tespit edildi. Buna göre sadrazamlar ve birinci rütbeden olanlar dörder, İkinci ve üçüncü rütbeden olanlar da ikişer atlı faytonlara bineceklerdi. Fayton yasağı Sultan II. Mahmud devrinde 1825 yılında kaldırılmıştır. Yani fayton yasağı dediğimiz saray, padişah ve ileri derecede devlet memurları dışındakilerin faytona binme yasağıdır. Bu tarihten itibaren 1825'ten itibaren bu yasak kalkmış ve 20. asır başlarında en çok kullanılan nakil vasıtaların başında fayton gelirdi değerli dinleyiciler. Sultan Abdülmecit zamanında bu defa tasarruf maksadıyla saray kadınları arasında zecri tedbirlere müracaat edilerek araba yasağı tatbik edilmişti değerli dinleyiciler. Sultan Abdülmecit zamanında Kırım Harbi cereyan etmiştir. Bundan dolayı mali sıkıntı yaşanmıştır. İsrafa mani olmak için Sultan Abdülmecit, Bab-ı Ali'de okuttuğu bir emirle bütün devlet adamlarından bu hususta lazım gelen tedbirleri almasını istemiştir. Cevdet Paşa Maruzat adlı kitabında Selasker Rıza Paşa'nın saray kadınlarının arabaya binmesine mani olmak için zecri bir tedbir aldığını, saraydaki bütün arabaları zincirle birbirine bağlattığını yazıyor. Yine Cevdet Paşa, bu devirde rütbeyi baladan, bala rütbesinden aşağı olanların çift atlı arabaya binmemeleri için padişahın bir irade çıkarttığını zikrediyor. Görüldüğü gibi bu devirdeki araba yasağı kısmi olmuştur, halka inmemiştir. Sarayda bu yasaklar konurken zenginler arasında da araba alışverişi çoğalmıştı. Değerli dinleyiciler, bu arada 1876 yılında İstanbul'da baş gösteren bir araba buhranından da söz etmek yerinde olur. Osmanlı-Rus Harbi vardır, 93 Harbi diye halk arasında meşhurdur. Bu Osmanlı-Rus Harbi'nin başında ani olarak bütün hazırlıklarını tamamlamadan Edirne'ye giden ordunun top ve diğer bir kısım savaş malzemesi vasıta yokluğu sebebiyle İstanbul'da kalmıştı. Bu vaziyetin ordunun aleyhine olacağını düşünen alakadarlar şehir içinde ne kadar kira arabası, ne kadar sürücü beygiri varsa hepsini topladı ve ordu emrine verdiler. Bu iş için de Bostancıbaşı Ferhat Ağa'yı vazifelendirdiler. Ferhat Ağa vazifesini kelimenin tam manasıyla yaptı. Şehirde ne kadar arabacı varsa hepsini mazeret dinlemeksizin bu malzemenin nakline memur etti. Bu yüzden şehirde aylarca kira arabası ve sürücü beygiri görülmedi. Saltanat arabaları var. Saltanat arabaları adından da anlaşılacağı gibi padişah ve ailesinin kullandığı arabalardır. Evliya Çelebi sarayda kullanılan en eski arabanın koçu tipinde olduğunu yazıyor. Yani üstü tenteli, öküz veya atın çektiği arabalardan basit. Umumiyetle bütün saray arabalarında bir debdebe, bir tantana vardır. 17. ve 18. asır hükümdarlarının, Osmanlı hükümdarlarının bindikleri arabaların üstleri kırmızı kumaşla örtülmüştür. İç döşemelerinde de kıymetli kumaşlar kullanılmıştır. Saltanat arabalarının birbirinden ayrılan yönlerinin başında her padişaha göre değişmesi geliyor. Mesela padişahlar arasında ata tercihan arabaya daha çok binmesiyle tanınan Sultan II. Mahmud Hinto cinsi araba kullanmayı severdi. Buna mukabil Sultan II. Abdülhamid faytonu tercih etmiştir. Sultan 4. Murat zamanında Kösem Valide Sultan Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın bindiği bir araba bütün İstanbulluların gözlerini yıllarca kamaştırmıştır. Mahpeyker Kösem Valide Sultan hayırseverliğiyle meşhur bir valide sultandır. İstanbul'u ve Osmanlı ülkesini hayır eserleriyle donatmıştır. Üsküdar'daki Çinili Camii bugüne kadar intikal etmiştir. Ve devlet idaresinde de hayırlı tedbirleri sayesinde Osmanlı Devleti'nin çok mühim badireleri atlattığını biliyoruz. Her ne kadar kendisine çok iftiralar edilse de Mahpeyker Kösem Valide Sultan Osmanlı tarihinin müstesna şahsiyetlerindendir. İstanbul'daki gezileriyle İstanbul halkının hallerini yakından takip ettiği meşhurdur. İşte bu gezilerini yaptığı arabası çok ihtişamlıydı. Tekerlekleri tamamen gümüş kaplıydı. İçi nadide Hint kumaşlarıyla döşeliydi. Bu arabayla sık sık şehir içinde gezintiler yapardı. Bu gezintilere bazen maiyeti de katılırdı. Çünkü o anda alınması gereken bir tedbir varsa Valide Sultan hemen müdahale ederdi. Çünkü Sultan 4. tahta çıktığında 12 yaşındaydı. Bir müddet saltanatı annesinin naibeliğinde geçmiştir. İşte bu zaman zarfında Kösem Valide Sultan İstanbul halkının bütün meseleleri yakından alakadar olmuştur. Tabii saray halkının ihtişamlı arabalar kullanması, ihtişamlı binalarda oturması, ihtişamlı elbiseler giymesi kendilerinin tercihi değildir değerli dinleyiciler. İnsanlar böyle üst mevkilerde olan söz dinlemesi gereken kimselerin ihtişamlı yaşamasını ister. Eğer onlar sade bir hayat yaşarlarsa halk onları ciddiye almaz. İnsanların yaratılışında, mizacında böyle bir hususiyet vardır. Ondan dolayı padişahlar, saray halkı, hükümdarlar gerektiğinde ihtişamlı giyinmiş, ihtişamlı yaşamışlardır. Aynı şey alimler için de geçerlidir. Alimler, hocalar güzel giyinip güzel bir hayat yaşamazsa talebelerine, kendilerine sual soranlara faydalı olamamaktadırlar. Yani bazı kimselerin ihtişamlı yaşaması kendisi için değil, muhatap olduğu kimseler sebebiyledir. Sultan İbrahim devrindeki arabaların da böyle ihtişamlı olduğunu biliyoruz. Tekerlekleri gümüş kaplama, topuzları elmas işlemeli, iç tavanları da çeşitli mücevherlerle süslü, dış tarafında altın işlemeli nakışlar bulunduğu bazı kaynaklarda geçiyor. Sultan 3. Ahmet zamanında bilhassa Lale Devri'nin başlamasından sonra arabalara karşı duyulan alakanın daha da arttığından yukarıda bahsetmiştik. Bu sebeple saray arabalarında şatafata verilen ehemmiyette artmıştır. Bu devirde kullanılan saray arabaları neredeyse birer sanat şaheseridir. Bu zamanda Sultan 3. Ahmet zamanında İstanbul'da bulunan İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu yakınlarından birisine yazdığı mektupta bu devirde kullanılan saray arabaları ile Avrupa'da kullanılan arabalar arasında benzerlik bulunduğunu ifade ediyor ve şöyle diyor. Türk arabaları birkaç küçük teferruat bir yana bırakılırsa hemen hemen Almanya'daki arabalara benziyor. Bu arabalarda boyalı ve yaldızlı kafesler var. İçlerine muamma şeklinde şiirlerle karışık çiçek sepetleri resmedilmiş. Üzerleri ipek astarlı ve ağır işlemeli al çuha örtülü ve etrafında gayet zarif saçakları var. Bu örtü arabanın içindekileri koruyor. Fakat pencereden bakmak gerektiğinde bunları kaldırmak pek kolay. Arabalarda 4 kişi rahat rahat oturabiliyor. Oturacak yerleri de yastıklardan ibaret. Evet, böyle diyor Lady Montagu, Lale Devri'nde kullanılan saray arabalarını tasvir ederken. Thank you. Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülaziz gerçek bir araba meraklısıydı. Pek çok arabası vardı. Bunlardan bazıları İstanbul'a amirede yapılmış, bazıları da dışarıdan getirtilmişti. Bu arabalar arasında hususiyetleriyle diğerlerinden ayrılan bir tanesi var. O da 1869 senesinde İtalya Kralı Vittorio Emanuele tarafından padişahın şahsına hediye edilen arabadır. Milano'da yaptırılmıştır. Milano malum sanat ve sanayi merkezidir. Şimdi moda merkezi oldu. Bu araba zarafetiyle hemen dikkati çeken bir arabaydı. Dış yüzü koyu yeşil renkliydi. Zemini üzerinde altın yaldızlı tunçla işlenmiş bazı şekiller yer alıyordu. Camları billurdandı. Kapılarının iç ve dış taraflarına Sultan Abdülaziz'in gümüşten yapılmış arması işlenmişti. Arabanın iki tarafında yer alan süslü fenerler ise ayrı bir güzellikteydi. Sultan Abdülaziz, halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilen bu arabayla şehir içinde pek çok tenezzüh gezinti yapmıştır. Bir de halk arasında ağızdan ağza dolaşarak zamanımıza kadar gelen bir rivayet vardır ki Sultan Abdülhamit'in som altınla kaplı birkaç çift atla çekilen bir saltanat arabası vardı. Ve bu araba meşhur Yıldız Sarayı yağması sırasında hareket ordusu mensupları yağmacılar tarafından parçalanmış, parçaları kapanın elinde kalmıştı. Vaka kayıtlarda böyle bir arabadan bahsedilmiyor ama bu rivayet çok meşhurdur.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, arabalar hakkında daha anlatacağımız çok şey var. Fakat ne yazık ki müddetimizin sonuna geldik. Gene inşallah önümüzdeki programlardan birisinde yine saray arabalarından, İstanbul arabalarından ve bununla ilgili bazı menkıbelerden bahsederiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek sizlere veda edelim. Hoşça kalın.
Çınaraltı.